Hardware Plus'tan herkese selamlar.
Selamlar.
270. Cuma raporunda geçen hafta söylediğimiz gibi bu sefer Eren'le beraberiz. Çünkü Ersin abi tatilde. Zaten evet. Sosyal medyadan takip edenler görüyordur. Hem F5'ten hem F5 Pro'dan.
Xiaomi 13'ten.
Aynen. Böyle. Güzel güzel böyle sahil manzaraları, deniz manzaralarını görüyoruz. Ama yine de ben sana sorarak başlayayım. Nasıl görüşmeyeli?
Yaklaşık olarak böyle bir 10 saattir falan görüşmüyoruz. Dün akşam işten çıkarken.
Aynen.
Vallahi iyi yani. Havanın sıcak olması dışında böyle çok beni zorlayan bir şey yok.
Bugün zaten ekstra sıcak. Hani sabah 8'de uyandığımda bile.
Evet. Ben de otobüs bekliyorken aynı şeyi hissettim. Yani
belliydi zaten. Dün için diyorlardı Türkiye'de yine eyyamı bahur sıcaklarının geleceği. Geldi yani. Dün birazcık hissettirdi. Çok böyle
Basra
şey
mı?
Değildi.
Basra'da. Basra. Yani sıcakları. Bu sefer nemi daha çok hissedeceğiz?
Evet.
Gözüken o. Diğerinde Afrika sıcaklarıydı.
Falan evet evet diyorlardı.
Evet. Afrika sıcaklarıydı. Onda nem hiç yoktu. Hani yapış yapış olmadık ama sıcaktan bunaldık.
Evet.
Şimdi ise hani sıcak var ama o kadar ki kadar değil. 26 Temmuz kadar değil ama bu sefer bu akşam ve yarın akşam cuma ve cumartesi akşamları %99'a kadar çıkan İstanbul'da nem
bir
olacakmış
de
yani.
Esmiyor diyoruz ya, gerçekten esmiyor ki yine evet. Bu Hava Forum vesaire Twitter'daki hesaplar şey diyordu. Hani akşamdan itibaren ondan sonra mı ya da gece 2 gibi mi de rüzgar yok. Bazı
evet.
Mesela Konya'daydı galiba, sıfır görülüyor.
Evet.
Hani
sıfır,
bir şey yok böyle, üfleme bile yok. O yüzden
çarşaflarını işte giydiğiniz şeyler falan sırılsıklam olacak falan yazanlar
kesinlikle
var.
Kesinlikle yani. Büyük bu gece çok fena ya, olacak.
Uyuyamayacağız yani.
Allah kariyerden razı olsun diyelim tekrar. Belki yine hafta sonu için daha önce bu ufak tefek hatta bazen Dişah da yapmıştı yıllar öncesinde. Kişileri ya da markaları anlattığımız bir şey vardı. Sırf bu dönem için şu
evet
klimanın
ya.
mücidi kariyer için bile bir video çekilir.
Evet.
Dua için. Ama bakalım,
bir
göreceğiz.
Bir de beni sevindiren bu hafta şey, uzun zamandır sanki video kısmı hani yayınlama kısmında daha rahatız.
Evet,
Gibi
şimdi
geldi
daha
bana.
fazla şey var. Tabii bir de gündemle alakalı. Hani bizim
Aynen.
de konuşacağımız konulardan biri. Bir benim şurada hem linç edeyim hem korunduğum bir videomuz var artık.
Ama
Burada
sen beklediğin kadar
o
linci yemedin sanırım.
Ya ben daha fazla tepki olur diye bekliyordum. Çünkü insanlar çok daha şey yaptı ki, hatta hadi konuya girmişken şeyden bahsedelim. Biliyorsunuz Disney Plus geçtiğimiz aylarda bir zaten karar gereği CEO değiştirmiş ve bunun üzerine zarar yazdığı için yerel yapımlardan vazgeçip kesin tutacak yapımlara ve çoğunlukla sinemaya yer vereceğini de şey yapmıştı. Yani Disney Plus'ı pek beceremedik diyorlardı. Şimdi ise Türkiye'deki etkilerin, ilk Recep İvedik yedi, Kral Şakir'in gitmesi, özür dilerim falan gibi yapımları kaldırdığında görmüştük.
Recep
O zaman
İvedik.
Bir tepki aldı.
Dünya ile benim aramda.
Evet.
Onların hepsi artık yok. Yani izleyen izledi, izleme.
Aynen.
Gitti yani.
Çünkü hani bunu niye kaldırıyor diye düşünenler varsa onun hakkında kısa bir bilgi vereyim. Kendi yapımı bile olsa platformda kaldığı sürece onun yapım şirketine sürekli bir telif ödüyor. Tıpkı
evet.
Spotify sistemi gibi. Spotify'da şarkısı olan bütün sanatçılar o şarkı bulunduğu için de para alıyor. Dinlendikçe de para alıyor.
Evet.
O yüzden ondan hani toplamda hatta 1.8 milyar dolar gibi bir kar elde edebilmek için globalde birçok yapımı çektiler. Ama çoğunluk Türkiye'deydi. Çünkü zaten biz de eleştirmiştik Disney Plus'ı. Yani Recep İvedik 7 ile mi girilir? Hani sen global bir firmasın, elinde Pixar var, Marvel var, bilmem ne var. Orada birazcık tercihler globalde de bazı ülkelerde olduğu gibi bizde de eleştirilmişti. Sonrasında hatta Ölümlü Dünya 2'nin geçen haftalarda 2 Aralık'ta mı 1 Aralık'ta mı sinemaya geleceği duyurulmuştu. Çünkü platforma koyulmayacaktı. Ama bizim beklediğimiz bir Atatürk dizisi vardı. Ve bu platformdan çekilme durumlarında gittiler sosyal medyadan Atatürk dizisini paylaştılar geliyor diye. Şimdi geliyor dediğin diziyi de iptal edince bir de üzerine Ermeni Yunan sayfaları ve lobileri biz kaldırdık diye paylaşınca bizden hemen bir tepki yağmaya başladı. Bunun üzerine Disney bir kere daha kötü bir hareket yaparak Türkiye'den hatta siyasilerden bir zorlama gelene kadar en ufak bir açıklama yapmadı. Yani diziyi kaldırdık, evet, hayır kaldırmadık, planımızda değişiklik var bilmem ne, hiçbir şey söylemediler. Bildiğiniz salağa yatma durumu oldu. Yani ne Türkiye'den, ne globalden, ne de iletişim ajansından hiçbir şey duymadık. Sonrasında ise artık işte İbrahim Fidan, Hakan Kalın devreye girildi denildi. İşte hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu da olayı el attı. Ona da zaten bahsedeceğiz. Sonrasında açıklama yaptılar ki işte Türkiye'ye armağan olarak 29 Ekim'de Fox'ta yayınlanacak. Bunu filme çevirmişler iki film olarak. İlk film 29 Ekim'de Fox'ta, 3 Kasım'da sinemalara gelecek. 22 Aralık'ta da ikinci film sinemaya gelip 2024 yazında birinci film ve ikinci film tekrar Fox'ta yayınlanacak. Evet. Bu şekilde bir şey
ben
yaptılar.
Bu olay konusunda yani çok uzatmaya bence gerek yok aslında konu, çünkü Aydoğan bütün detaylarını videoda anlattı. Hani şu anda da bahsetti. Olay benim için şundan ibaret. Bu Atatürk'e bir hakaret saymıyorum bunu, ama saygısızlık olarak sayıyorum.
Tabii kesinlikle bir açıklama lazım.
Çünkü şunu ben görüyorum burada, takipçilerde veya bu konu hakkında bir düşüncesi olan herkes şunu düşünüyor. Sen Türk yapımlarını kaldırdın, tamam, belirli bir gerekçen var, eyvallah. Ama bu Türk yapımlarını kaldırdığını duyurduktan sonra Atatürk dizisinin fragmanını kesinlikle yayınlarsan ve sonrasında ben bu diziyi yayınlamayacağım dersen bu böyle olmaz.
Aynen. Zaten orada bir de hani Atatürk'ün dizisi olmasının hani da şeyi var.
Başka
bir Recep İvedik için, yedi için
belki,
yapsa mesela.
Belki.
Zaten o kaldırıldığında da millet Recep İvedik istiyoruz diye
demedi
bir şey yapmadı.
Demedi ki kimse
yani.
Zaten böyle aynen bir şey. Hani başka bir yapım olsa okey, belki hani ufak tefek şey olurdu. Ya biz bunu istiyorduk da hani şey olur, ama mevzu bahis konu Atatürk.
Aynen.
Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten
bahsediyor. Bir nasıl çıkacağını da göreceğiz tabii dizinin.
Dünyanın en büyük yapım şirketisin. 100 yıllık bir... Bir asır ya, bir tam asırlık bir şirket, senin 100. yılı.
Aynen öyle.
Ve bu kadar, ve Türkiye'nin de 100. yılındasın. 2023 yılındasın ve inanılmaz güzel bir yapım. Yani ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki, ama konu zaten belli. Yani Atatürk'le alakalı ne olursa olsun, kötü bile olsa
bir de
bizim için.
Aras oynuyor, hani o da iyi bir
Aras
oyuncu.
Aras da iyi bir oyuncu. Bizim için çok çok önemli bir yapımdı. Ve dünyaya Atatürk'ü belki duymayan, ismi Atatürk kim diye bilmeyen belki milyonlarca insan vardır. Ama Disney kullanan da bir o kadar insan vardır.
Yani.
Ve sonra bunu orada görünce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü, işte ne bileyim Kore'de de şeyleri var, kendi parkları var, ismini verildi, caddeler var, o bir var, bilmem birçok yerde
var,
anıtları
için
var falan. Yani böyle bir ismi, dünya üzerinde belki de hayatımızda böyle bir daha adam gelmeyecek. Tabii bilmiyoruz, ama sonuç olarak ben gelmeyecek tarafındayım.
Ben de öyle düşünüyorum kesinlikle.
Hani böyle bir insanın, böyle bir adam gibi adamın bu yapımdan çıkarılmış olması beni çok üzdü. İlk
en
başta
büyük hata
üzdü.
Oydu zaten. Yani şey yapsalardı işte, mesela getiriyoruz dediklerinde o saatten sonra artık geri adım atma yani.
Atma. Ha.
Yani o, ya da orada bir hata varsa mesela, sallıyorum, Türkiye'deki sosyal medyasını kim yönetiyorsa diyelim, onun yanlışlıkla yaptığı
evet
bir paylaşım.
Ya kesin
şey
kafa
olabilir
kesmişlerdir. Seninle de konuştuğumuz
ya
gibi.
Ya şimdiye kadar
Disney
bir şey çıkmadı.
Türkiye'de
büyük ihtimalle olmuştur.
Ya o içeride onu duyurmazlar zaten öyle bir şey. Bu işi yapan arkadaşı biz işten çıkarttı. Disney böyle bir şey paylaşmazlar.
Ya da hani HQ'dan bir şey geldiyse hani kaldırıyoruz kardeşim hani. Sonuçta onlar işte gelir gider dengesi yapıyor ki düşündüğümüzde ben şeyde de videoda da diyorum şimdi... Teknik olarak şey ihtimali var mı? Var, hani o Ermeni lobisinin kaldırtma vesaire. Bu düşük
vardır
de bir ihtimali olsa var.
Vardır.
Ama şöyle bir durum var. Hani ben orada onu da söylüyorum. Hani tamamıyla duygusal, parasal şeylerden dolayı bunu yapıyorlar. Ama zaten sen Türkiye'de bunu defalarca izletebileceğin bir yapım. Yani
tabii
80 küsür milyon. Hadi şu anda Türkiye'deki abone sayısını bilmiyorum ama dünya genelinde 200 küsür milyon abonesi var. Bunların arasında bu kadar ilgi çekebilecek bir durum varsa zaten hani sen onun karşılığını alırsın. Hani bu Recep İvedik 7 vesaire gibi olmaz.
Türkiye'nin en çok izlenen içeriği olurdu.
Yani çok büyük ihtimalle olurdu. Bir de güzel
ihtimal
bir içerik
tabii
çıkarsa
canım,
çünkü ondan emin değiliz. Ama onun üzerine ben aslında bir işte gazetecilik ya da yayıncılık içgüdüsüyle doğru olanı anlattığımda birçok insan için listeyi
ya
şey yapıyorum oldu.
Türk milleti olarak çok çabuk galeyana gelen
bir de hassas bir konu olunca.
Aşırı bir hassas konu. Herkes için aşırı bir hassas konu. Yani Türk olmayıp Atatürk'ü çok seven de var. Türk olup Atatürk'ü sevmeyen de var.
Yani tabii canım.
Atatürk'ü sevmezsin, buna saygı duyarım, ama Atatürk'e saygı duymak zorundasın.
Aynen. Sonuçta Atatürk'ün kurucusu yani, ne olursa
aynen
olsun
öyle. Senin şu anda konuştuğun dili belki değil, ama senin orada yazdığın şeyi, ben Atatürk'ü sevmiyorum demeni bile sen o adamın oluşturduğu alfabeye borçlusun.
Ya da şu ana kadar gelen o düzenden, dengeden borçlusun.
Yani evet. Yani Atatürk harf inkılabını gerçekleştirmeden önce, bir gün önce biz uzaya çıkmıyorduk. Hani bu adam, her şey bu adamın sayesinde olmuş. Bugün ne yaşıyorsak, bugün aldığımız nefesi, bu topraklarda nefes alabiliyorsak, her şeyi o adama
kesinlikle
borçluyuz.
Zaten hani tepkiler de o yüzden biraz abartı. Hani ben insanları tepki göstermekte haklı olduğunu düşünüyorum ki hani ben de çok saçma yönetildiğinin farkındayım bu durumun. Ama iş birazcık şeye döndü. Hani mevzu bahis Atatürk olunca işte normalde onun hakkında hiç konuşmayan, işte sadece böyle belli günlerde zoraki bir şey zaten paylaşanlar hemen üzerine atlayıp konuyu şey yaptılar. Yani oradan bir ne derler ona, prim toplamaya çalıştılar. Evet. Ben o yüzden aslında birazcık da işin doğrusunu anlatmak istedim. Bu sefer hani sevmeyen vesaire gibi düşünenler de oldu ama tabii ki öyle bir şey değil. Çünkü vallahi, hani ben kendi açımdan biliyorum zaten.
Prim yapmaya çalışanlar haricinde Disney'i boykot edip Disney'i aboneliğini iptal edenlere çok büyük saygı duyuyorum. Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Benim aboneliğim yok. Ben arkadaşımınkini kullanıyorum. Benim Nothing Shorts'unu da yazmışlar. İşte abi Disney Plus mı var sende falan filan yazmışlar. Hani evet benim yok. Kendi hesabım yok. Arkadaşımınkiyle girip evet birkaç tane sevdiğim içerik var. İzliyorum. Eyvallah. Hı-hı. İptal olsa iptal eder miyim? Ederim. Çünkü benim harbiden çok büyük hassas hı-hı noktamdır Atatürk. Bence bu konuda Disney Türkiye'nin de böyle bir rest çekme şeyi olsaydı keşke. Hani en azından böyle bir kafa kafaya biraz şey yapsalar diye çıkıyor. Yani bu ya adam
işte
bu,
ne yaptıklarını da
bu,
bilmiyoruz.
Bu adam, bu şahsiyet bizim için çok önemli. Bu yapımı iptal etmeyin.
Ederseniz ama karar HQ'dan çıktığı de için. Yani. Belki ya anlattılar. Eyvallah. Onlar da yok ha, şey değil. Yani biz o zaman Fox'a verelim dediler işte.
Ha, o da şey böyle. Tamam hani kötünün neresinden dönürsen iyi kârdır falan deniyor ya. Olayın neresinden dönürsen kârdır. Şimdi Fox'ta yayınlanacak, eyvallah tamam yayınlansın. Güzel, biz yine bu yapımı göreceğiz. Ama 80-100 milyon görecek.
Ya şeyi göreceğiz tabii, işte sinemalara geldiği zaman sadece Türkiye'deki sinemalarla mı anlaştılar, globalde mi çıkacak?
Ben globalde çıkacağını düşünmüyorum.
Ben büyük ihtimalle çıkacağını tahmin ediyorum. Ama tabii kaç tanesinde çıkacak, ne yapacak? Çünkü Disney çıkardığında Marvel filmleri mesela bütün dünyadaki sinema salonlarında yani vardı, en küçüğünden evet en büyüğüne geliyor. Vardı. Bu da sonuçta bir Disney yapımı olarak mı gelecek? Yoksa Ölümlü Dünya gibi yerel bir içerik olarak Türkiye'deki.
Yerel bir içerik
ben,
olarak
büyük olacak ihtimalle öyle olacaktır ama hani durumu kotarmak için bence birkaç globaldeki sinemada da girecektir ama onu göreceğiz.
Bir de Fox'un şeyi galiba, yani Türkiye'deki Fox'un kanalın kendi şeyi elinde, yani isim hakkı.
Yok yine şey Disney'e hakkı bağlı. Çünkü hakkında girip baktığında vardı şey var zaten hani. Mesela müşteri temsilcileri için işte bilmem ne müşteri @disney.com'a mail atıyorsun.
Okey. Yani
ya burada yayıncılık hakkını alan firmanın adını unuttum, medya şirketinin bir şey var hani lisans alan ama yine Disney'e bağlı. Evet.
Ya bir de şunu düşünüyorum ben, Atatürk gibi bir şahsiyet, Mustafa Kemal gibi bir şahsiyet ülkemiz haricinde, Türk kanı olan ülkeler haricinde çok fazla sevilmeyen bir şahsiyet. Çünkü onların elinden çok şeyi aldı.
Tabii aynı kazandı zamanda saygı duyan, çok sevenler. Ha. Mesela özellikle Uzak Doğu'da işte evet, Japonya, var, Kore vesaire çok şeydir.
Ama mesela ben Atatürk dizisinin veya filminin Fransa'da yayınlanıp insanların orada o filme gideceğini çok fazla
yok,
düşünmüyorum.
Bence,
İngiltere'de böyle bir şey
tabii ki hani böyle şey yapmaz. Ne derler ona? İzlenme rekorları kırmaz ama ya şey gibi düşün. Nasıl diyeyim? Şimdiye kadar işte sallıyorum Stalin'in ya da şey vardı, Hitler'in Der und der Tag orijinali de düşüştü galiba Türkçe'ye çevrilmiş hali. O filmde mesela normalde millet Hitler'den şey nefret ediyorsa bütün dünyanın, Almanya'nın kendisi de nefret ediyor olsa da tabii ki neonaziler falan
yani
dışında.
Ne yapmıştı insanlar gidip bakmak istemiş.
O yüzden
yani
insanlar merak eder. Çünkü dünyadaki en büyük liderlerden biri, hatta birçok insan için zaten en büyüğü, gidip izlemeyi şu anda da mesela hani Bush'un da bir şeyi çıksa millet bir merak edip bakar. Hani tabii ki dediğim gibi izlenme rekorları kılmaz ama mevzu bahis Atatürk olduğunda bütün dünyada bir merak uyandıracaktır. Nasıl yapmışlar, ne yapmışlar, hani o tepki gösteren Ermeni Yunan lobileri bile açar izler ne yapmışlar
yani
diye.
Bu biraz bana şey gibi geliyor, işte Bergen filminin şeyde yayınlanmaması, nerede katilinin şehri hangisiydi şimdi hatırlayamıyorum. Unuttum. Onun gibi bir şey olur, anladınız mı? Yani ben bunu düşünüyorum. Ama
göreceğiz bakalım.
Disney Plus yani çok büyük bir eksiydi ya.
Tabii.
İnanılmaz
çok büyük,
büyük
hata
bir
yaptı.
Yani
bunun umarım HQ da farkındadır, şey de farkındadır. Çünkü açıklayarak devam etseler mesela işte o Recep İvedik 7'nin vesaire kaldırıldığı zaman zaten daha önce işte şey kararı alınmış. Okey hani yerel yapımlardan vazgeçiyoruz. O zaman deselerdi ki biz bütün yapımlardan vazgeçiyoruz. Şimdiye kadar hazır olan filmler sinemaya gelecek, dizilere rafa kaldırdık.
Evet.
O zaman kimse bir şey demezdi. Hani yine sorarlardı. Ya da belki Atatürk dizisini yayınlayın diye tepki olabilirdi. Mesela Netflix'te de şey örneğini verebilirim. Sense8 dizisi vardı. Sense8'i final olmadan bitirdiler.
Evet.
Sonra o kadar globalle tepki geldi ki bir film tadında bir tane final bölümü çekildi. Yani insanların tepkisiyle ne olurdu? Mesela biz Atatürk'ü de iptal ettik derlerdi. Post prodüksiyon aşamasında. Biz yine istiyoruz istiyoruz derdik. Onlar derdi ki siz istediğiniz için Fox'ta yayınlıyoruz size özel. Evet. Bak o zaman mis gibi bir şey olurdu. Ne tepki olurdu ne bir şey olurdu. Ya da dediğim gibi ben öyle Ermenilerin falan şey olduğunu sanmıyorum. Adamların ağzına şey yapmazdın.
Tabii,
pay vermezdin. Ve böyle bir gerginlik olmazdı.
Ya illaki vardır. Şimdi yok diyen bence yalan söylüyordur. Hani çünkü abi Türk milleti bütün dünyada kimilerine göre düşman, kimilerine göre dost gözüküyor. Ama dostumuz her zaman daha az oldu bu konuda. Düşmanlarımız her zaman daha çok oldu. Bunun Ermenisi de bir, Yunan'ın da bir. Ha, eyvallah bu milletler arasında dost olanlarımız yok mu? İnsanlar yok mu? Var. Ama totale baktığın zaman Yunanlılar hiçbir zaman tarihinden itibaren Türkleri sevme kısmında belki %80 sevmedi, belki %20 sevdi. Hı-hı. Ermeniler belki %99 sevmedi yani. Böyle
tabii
bir
canım hala da hani Azerbaycan'da olan gelinliklerden
işte sözde soykırım falan. Bilmem ne muhabbetlerine falan filan.
Ya her zaman bir şey
girmeye bile gerek yok. Hani böyle bir konuda bir Disney çok büyük hata yaptı. İki açıklama yapılmamış olması bu kadar büyük bir şirketin çok büyük bir yanlışı. Hı-hı. Global çapta yanlışı. Atatürk dizisi gelecek. İnsanlar 29 Ekim'de bütün herkes Fox'ta o dizi filmin ilk bölümünü izleyecek abi. Belli.
Yani tabii bazı insanlar şimdi bu saatten sonra tepki olarak da onu reytinge sokmamak
ha,
için
belki ben Disney'e para kazandırmam.
Ya Fox'a da vermiş kardeşim olsa onların zaten falan diye
diyenler vardır ama yine büyük çoğunluk bunu izleyecektir yani.
Bu konuda son olarak başta da söylediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay AK Parti'nin Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu karar Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Tüm dünyaya örnek olmuş bir tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır. Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. BTK'yı göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisansı iptali dahil bant daraltma reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz demişler.
Çok mantıklı bir konuşma.
Bakalım yani Disney'e geldiğinde ne açıklama yapacak meclisi?
Bilmiyorum, merakla bekliyorum ben daha iyi.
Bir diğer yandan iPhone 15'in de tanıtım tarihinin gecikeceğinden bahsetmiştik. Ekim'e kalacağına dair bir söylenti vardı. Şimdi ise iPhone 15 için Apple'a yakın kaynakların söylediğine göre 13 Eylül'de, yani geçen sene 7 Eylül'deydi, bir haftalık bir ötelemeyle 13 Eylül'de geleceği söyleniyor. Yakında bu da yani bu Ağustos ayı içerisinde zaten davetiyelerle falan netleşir.
Muhtemelen.
Böyle bir şey var. Zaten hani beklenti artık Type-C'yi kullanması yönünde. Çünkü zaten Avrupa Komisyonu'nda bir şey var. En azından iki model olabilir yani. Bir diğer yandan baktığımızda aslında A16 ile A17 olacak. Yani düz ve Plus'ta A16. Pro versiyonlarında A17'nin olması bekleniyor. Dinamik adanın da artık düz versiyonlarında geleceğini, hı-hı, söyleyebiliriz.
Ben şuna inanıyorum. iPhone 13, daha sonra iPhone 15 serisi normalde 13 Eylül diye şimdi sınırsız çıktı ama evet geçen sene de çarşamba günüydü ama Apple genelde lansmanlarını salı günleri yapar. Hı hı. Böyle bir şey vardı ama geçen sene bunu bozmuşlardı. Bu da doğru olabilir yani 13.
13 Eylül salıya mı geliyormuş?
Çarşambaya evet, denk çarşamba geliyor. Normalde Apple hep tanıtımlarını salı günü yapar. Salı günü Türkiye saatiyle 8'de, Amerika saatiyle de 10'da, yanlış hatırladım, sabah 10'da
galiba
yapardı.
Şey, 10 ya da 9'da.
Belki olabilir yani, geçen sene yapılmışsa çarşamba, bu sene de çarşamba yapılmış olabilir. Zaten iPhone 15 ve iPhone 15 Pro hakkında sızıntı videoları var. Kanalda bulabilirsiniz arama kısmına, hı-hı, bakınca. Hani çok fazla bir yenilik gelecek mi? İşte insanlar titanyum kasa bekliyor Pro'da. İşte kameralarda artık periskop kamera bekliyorlar. Ondan sonra işte işlemciden bahsetti. Tip C çok büyük bir olay. Yani Apple şunu yaparsa şöyle yapar diye tahmin ediyorum. Sırf Avrupa için. Amerika'da Lightning devam eder belki. Avrupa'da Tip C'ye geçebilir.
Bunlar hani son söylentilerde hiç duymadım ama daha öncesinde sırf artık Lightning inada bindiği için Lightning'i de kaldırıp sadece MagSafe'e falan dönebilir diyenler bile vardı.
O da vardı. Çünkü şuradan aklıma geldi. 5G konusunda Apple nasıl şey yaptı Amerika tarafında. Hani Oraya ekstra bir bant koydu. Millimetre wave dediğimiz olayı koydu. Normalde şeylerde yoktu. Avrupa versiyonlarında yoktu. E şimdi sim kartı tamamen iPhone 14 serisi Amerika'da.
Var.
Avrupa'da veya diğer ülkelerde de aynı
şekilde. Yani Type-C ile portsuz olabilir. Amerika'ya komple portsuz çıkartma ihtimalleri olabileceği
belki
söylüyorum. Çünkü bu sefer üretim bandını bölüyorsun ya Lightning.
Yani evet. Ya zaten böldüler. Hani şey olarak da böyle. Tabii Amerika canım. Ayrı, diğer ülkeler ayrı diye böldüler. Yani olabilir, olmayabilir de. Bir de Lightning'in şöyle bir kötü yönü var. Çok yavaş veri aktarımı yapıyor. Evet. Şarj hızı inanılmaz yavaş. Yani ne kadar 27 Watt'a kadar çıksa da iPhone 14 Pro Max'in ama yine de yetersiz yani. Şu an 120'leri, 200'leri, 240'ları konuşurken iPhone'ların bu kadar yavaş şarj olması. Ha tamam, yavaş şarj olması belki pil sağlığında önemli bir etken olabilir ama sonuç olarak yavaş abi yani. Ve veri aktarımı. Atıyorum biz iPhone'la video çektiğimizde falan hadi bakalım tip C'yi bağla. Aktarıyor abi bekle 4K60
FPS. Kardeşim Mac alacaksın hemen kablosuz
AirDrop'la atacaksın falan filan. Ama bekliyorum yine belki seninle tekrar şey yaparız Aydo. Sadece kendimiz sohbet ederek böyle konuştuğumuz geçen sene öyle yapmıştık.
Yaparız yaparız yine onu tabii.
Yine aynı şekilde yaparız zaten. Bir bakalım geldiği zaman göreceğiz. E tabii ki fiyat kısmında da biraz arttırım olacaktır artık. Özellikle bu titanyum kasayla falan eğer gelecekse.
Onlar Pro ile olur falan. Büyük ihtimalle. Hepsine yapmazlar.
Ya işte 999'dan başlayan atıyorum 15 Pro 1099'a, 15 Pro Max ise 1199'a falan yükselir. Yani 100 dolarlık bir arttırım söz konusu olabilir. Hadi bir diğer haberi de ben anlatayım tabii arkadaşlara. Bu sefer de Android tarafından güzel bir haber var. Çok sevilen T serisi, Xiaomi'nin T serisi 13T olarak yenileniyor ve Xiaomi 13T için de tarih verilmiş durumda. Burada da 1 Eylül'de Avrupa piyasasının çıkacağını doğrulamış burada. 4G News diye bir yeni rapor yayınlamış. Burada onu görebiliyoruz. Özellikle olarak baktığımızda tabii ki gelişmeler olacak burada 13T serisine, 12T serisine göre. Redmi K60 Ultra olarak gelecek Xiaomi 13T aslında. Yani Çin'deki versiyonla hep öyle oluyor. Yani Redmi K serisi burada T serisi olarak geliyor. 1.5K çözünürlüğe, 144 Hz'lik ekran yenileme hızına, 6.67 inçlik ekrana ve tabii ki AMOLED ile beraber gelecek. Sonrasında Dimensity 9200 Plus işlemcisiyle gelmesi konuşuluyor. Hep ne oluyordu? T serisinde standart versiyon Dimensity ile geliyordu. Pro serisi Snapdragon işlemci ile geliyordu. Şimdi yine aynı şekilde olacak. Muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2'yi de 13T Pro modelinde görmüş olacağız. Yani fiyat kısmına geldiğimizde ise 599 Euro'yu T serisi için yani 13T modeli için, 13T Pro için de 799 Euro olması beklenenler
800
arasında.
800 Euro'ya 8 Gen 2 mükemmel olur.
Mükemmel olur.
9200 Plus da bu arada 8 Gen 2'den şey değil. Ağız kalırı yanı yok yani. Yani bu sefer işlemci bazında düzle Pro arasında bir fark yok bile diyebiliriz.
Aynen.
Ama tabii ki cihazlar bir son halini görelim. Çünkü daha Redmi K60 Ultra da yok ortalıkta. K60, K60 Pro bir de E'si vardı galiba. Onlar bir çıktığında nasıl bir şey olacağını görürüz. Özellikle Redmi K60 Ultra tanıtıldıktan sonra hani zaten onun için de bir ayrı içerik yaparız. Neler sunuyorlar, ne göreceğiz vesaire gibi. Ama ya güzel duruyor ki birçok insanda Türkiye'de zaten iki farklı beklenen var. Diğerini de zaten konuşacağız. Bir FE bekleyenler var, bir T bekleyenler
aynen
var.
Aynen. Ya bunun dışında şunu söyleyelim. T serisi her zaman özellikle Mi 9T'den sonra ben onun videosunu da yapmıştım. Hani dünden bugüne, geçmişten bugüne T serisi diye. İnsanlar en çok sanıyorsam ki 10T serisini çok sevmişlerdi.
Çok güzel.
Çok kalın bir cihazlardı ama performans kısmında bayağı iyilerdi.
Şey tasarımı da bir anda
metal kasalıydı falan filan.
Güzeldi.
Yani o 11T işte serisinde metal kasadan vazgeçip plastik kasaya geçmeleri biraz şey olmuştu. Böyle 12T serisi de yine metal kasayla gelmemişti. Ama özellik olarak güzel mi? Güzel. Hani T serisini hep şunu söyledim ben. Amiral gemisi değil, orta üst segmentte değil. Atıyorum orta üst segment dediğimiz telefonlara baktığımızda hep şey atıyorum. Honor 70 mesela. Onun üstün cihazlara baktığımızda da yine aynı şekilde. Yani plastik kasayla gelsin, ince hafif olsun ama güzel özellikler sunsun. Ama T serisine baktığımızda bunların da üstüne çıkıyor ama Amiral de değil. Yani orada yeni bir segment oluşturdu Xiaomi T serisiyle beraber. Yine Türkiye geldiğinde çok satacağını düşündüm ama tabii ki fiyatların ne olduğunu bilmediğimiz hali bulunuyor.
Ama artık yani 20'lerin üzerinde çok, çok bariz olacak. Hatta yani büyük ihtimalle Pro'su 30'un üzerine de
olur
çıkar.
Yani ben 27-33 falan gibi bir şey olur diye tahmin
yani
ediyorum.
Yani tabii o zamana kadar döviz kuru yükselmeye devam ederse 30'un altında yani da görebiliriz.
Önümüzde bir aylık bir süreç var ama tabii Türkiye'de de bir ay sonra falan geldi. Yani 2 ay falan diyelim biz ona.
Hızlı geliyor artık ya.
Evet. Hani
birçok ürün çok çabuk geliyor yani.
Hatırladığım kadarıyla 11T ve 12T serisinin lansmanlarında falan bayağı dandı.
Mesela Note 12 serisi neredeyse gelmişti. Global ile aynı anda geldi yani.
Evet. Aynen öyle. Note 12 serisi öyle olmuştu. Ersin abi ben de hoş gittiğimizde böyle bir hafta sonra mı falan olmuştu lansmanı. Zaten ürünler bizde vardı o zaman. Gelmişti. Bir hafta sonra da hemen satışa çıkmış. Yani iki haftalık süreçte tanıtıldıktan sonra satışa sunulmuştu.
O yüzden T'yi de bekletmezler. Bir şey 13 serisi bir iki hafta falan rötarlı gelmişti globalden yanlış hatırlamıyorsam. Ya maksimum işte iki hafta. Yani bir ayı bulmaz büyük ihtimalle
bence
gelmesi.
Bence de bulacağını çok düşünmüyorum.
DJI kanadında da Osmo Action 4 karşımıza çıktı. Özellikle hani Action 3 de sevilmişti. Hatta Action serisi bayağı bir böyle ilgi görmeye başlamıştı. Şimdi 1 bölü 1,3 inçlik daha geniş bir görüntü sensörüne sahip. 4K 120 fps çekim yapabiliyor. F2.8 diyafram açıklığı var. Ve 155 derece gibi gerçekten geniş açılı bir sistemi bulunuyor. Dikey çekim, yatay çekim, FPV, Wi-Fi üzerinden canlı yayın. Bir de 360 derece Horizon Steady özelliği var. Yani aslında direkt o ufuk çizgisini sabit bir şekilde tutarak bunu sadece bir OIS gibi de değil de görüntünün hep aynı açıda kalmasını da sağlayabilecek bir mod geliştirmişler. 1.4 inçlik bir ekranı var. 2.25 inç de arkada ekranı var. Yani hem önde hem arkada ekranı biraz daha iyi hale getirmişler. 750 nit'e kadar çıkabiliyor. Yani dışarıdaki kullanımlarında falan filan yeterli. Gayet yeterli olacaktır. 150 dakikalık bir video kaydı imkanı var. Büyük ihtimalle bu Full HD içindir ama. 1770 miliamperlik, hatta orada miliwatt-hour dediğimiz miliwatt saatlik bir bataryası var. 18 dakikada %80 şarj olabilecek bir hızlı şarj getirmişler. Ve su altında kılıf kullanmadan 18 metreye kadar da kullanılabilecek bir yapı olduğunu da söyleyelim. 400 dolardan başlayan da bir fiyatı var ama bir diğer yandan işte bilek kayışı, kafa bandı, göğüs kemeri, kılıf, boyun tutucu gibi aksesuarlar da çıkarmışlar. Aynı zamanda büyük ihtimalle eski birçok aksesuarla da uyumlu olacak. Çünkü DJI'ın da diğerlerinin de artık böyle global aksesuarları var ortak uyumlu. Kullanabileceksiniz. Bakalım. Ya bizde de iki var galiba. İki var bizde. Şeyde, Adventure İstanbul'da çok sık kullandığımız. Yani Yıldıray abiler bayağı memnun ondan. Ben de arada
ama GoPro'dan daha çok memnun Yıldıray abi.
Evet
hala.
Yani. Özellikle sabitlemesini çok seviyordu ki 2'den bahsediyoruz. 4'te kim bilir artık nasıl olmuştur. Bir şekilde
ya
deneriz.
Aksiyon aslında. Kamerası kısmında DJI her zaman şeyin arkasında kaldı gibi hissediyorum ben. GoPro'nun arkasında
tabii,
kaldı gibi hissediyorum.
Drone'dan geçtiği için GoPro doğuştan şey. Yani tabii, aksiyon kameralarını hatta dünyaya tanıtan.
Aynen.
Yani hatta ama neydi şu Çinli bir tane firma vardı hani onun ucuzu olarak Türkiye'de de çok tuttu. Onun lakabı da NoPro'ydu mesela.
ya ama şey konusunda DJI'nin drone konusuna geldiği zaman o zaman rakipsiz.
Yeni drone'ları falan filan da
rakipsiz DJI o konuda çok iyi. Ama Action 4'ünde iyi olacağını düşünüyorum ama bir GoPro kadar yine
kıyaslarız. Yani
olmayacak.
Elimize edinirsek vesaire kıyaslarız.
Aynen, kıyaslarız. Bir diğer yandan Elon Musk'ı konuşmak istiyoruz. Çünkü artık Twitter diyemiyorum. Yani dilim varmıyor. Hatta geçen arabada anlattım. Sizlere de anlatmak isterim. Geçen arabada gidiyoruz. İşte Nothing Phone 2'yi kurmuştum ben ama yani direkt telefondan aktarım yapmamıştım. Hani normalde uygulamaları kendi Google Play'den indiriyor. Telefonları birbirine aktardım da. Öyle yapmadım. Kendim kurmuştum. Ya Twitter'ı indireyim dedim Google Play'den. İndirdim. Ondan sonra ana menüye bakıyorum. Yani düşüyor ya ana ekrana. Baktım. Allah Allah. Twitter yok. Menüye giriyorum. Hani çekmeceye giriyorum orada. Yok. Yukarı Twitter yazıyorum. Yok. Allah Allah diyorum. Twitter nerede ya falan yapıyorum. Bulamadım. Google Play'e giriyorum. Twitter inmiş diyorum. Yok. Ondan sonra şöyle geziyorum. Hani artık şeye bakmaya başladım. Sıra sıra bakıyorum böyle. O kadar aptallaştım o anda. Baktım. X yazıyor. Aa dedim bu X oldu. Yani o kadar hayatımıza Twitter olarak girmiş ki X olunca böyle aptallaşabiliyor bazen insanlar işte. Musk da artık X'in yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik benim çok hoşuma gitti özellikle. Niye? Atıyorum bir Reels oluşturacakken Twitter'da gördüğüm bir videoyu indirmek için ne yapmam lazımdı? Üçüncü parti bir uygulama indirmem lazım. Aynen. Ya da web üzerinden bir Twitter video indirme programına girip oradan linki kopyalayıp yapıştırıp video indirmem gerekiyordu. Artık buna da gerek kalmayacak ama bir ama var hemen sizlere açıklıyorum. Twitter'da video indirmek isteyen kullanıcılar şimdiye kadar 3. parti video indiricileri ve programları kullanıyordu. Elon Musk beklenen özelliği duyurdu ve artık programsız olarak Twitter videoları indirilebiliyor. X yani eski adıyla Twitter artık kullanıcıların sosyal ağ platformunda paylaşılan videoları indirmesine izin veriyor. Videoyu paylaşan kişi yani içerik üreticisi artık kimse videonun indirilmesine izin vermişse birkaç adımda video kolay bir şekilde indirilebiliyor. Blue aboneliği için ödeme yapan kişilerden oluşan doğrulanmış kullanıcılar download video yani videoyu indir seçeneğini görebiliyor. Elon Musk Twitter'da nasıl video indirilir adımlarını da açıkladı orada görebiliyorsunuz. Twitter videosunu açıyorsunuz, tam ekran moduna geçiyorsunuz, sağ alt köşedeki 3 noktaya dokunuyorsunuz ve download yani indir video butonuna tıklayınca da artık videonuz galerinize yani telefonunuza da kaydedilmiş oluyor. Güzel bir özellik ama sadece Blue abonelere.
Bir de yükleyenin kabul etmesi
evet,
lazım.
Kabul, yani telif açması. Mevzusu aslında.
O yüzden ya yani çok fazla insan onu indirmesini çok kolayca indirip çünkü bizde işte X ya da Twitter kullanımında çok basit bir şey vardır. Orada hoşuna giden bir video varsa kendinde dursun diye değil ben de paylaşayım da etkileşim alayım derdi olduğu için birçok insan büyük ihtimalle şey yapmayacaktır. İndirmeyi açmayacaktır. Ama zaten bir diğer yandan Blue'ya olduğu için de hani yine para veren evet. Düdüğü çalar sistemi var. Bir de Blue'ya şeyi de getirdiler. Doğrulanmış rozetini artık kapatabiliyorsun.
Anonim yani, gibi takılabiliyorsun yani.
Aynen hani sanki Blue değilmiş gibi en azından çünkü.
Abi onun amacı zaten oradaki beci görmek yani o tiki görmek.
Ya parayı olarak. Vermiş durumu var ya şu an mesela ben de işte denemek için başlatmıştım. Zenginsin devam he. Ediyor.
150 lira mıydı?
150 idi yanlış hatırlamıyorsam.
Aynen 150 lira. Sen onu şeyde bahsettin mi? Dijital kölelikte bahsettin mi?
Yok eklememiştim.
150 lira da oradan eklendi aynı.
Aynen bak bir de o var.
Yani o da var.
Kapatmayı yani şey için mesela işte para vermiş falan muhabbeti olmasın diyenler için olabilir. Çünkü olabilir, evet. Blue'nun etkileşimde bir şeyi var. Artısı
tabii
var
yani. Tweet'i gösterme yani gösterim kısmında insanlara daha fazla yayabiliyor.
Ya da herhangi bir tweet'e cevap yazdığında direkt Blue'ları yani sen altında hani bir iki tane cevap görüyorsun ya normal
senin kendin gezerken. Çıkıyor, değil mi?
Direkt Blue'ları tepeye alıyor yani.
Ya ne bileyim bana çok boş işmiş gibi geliyor ya. Yani evet. Hani profesyonel olarak bir şey yapmıyorsan Twitter'da gereksiz bence. Normal zaten belki karakter sınırı insanları en çok etkileyen olaydır şu anda ama hani Blue'da istediğin kadar yaz yaz. Makale yazarsan yaz yani istersen ama şimdiki karakter sınırıyla belki benim mesela en çok etkileyen olur. Mesela atıyorum bir telefon çıktı veya bir yeni bir şey çıktı.
Özelliklerini onu, yazacaksın.
Mesela. Ha özellikleri yazacaksın. Sığmıyor. İkinci tweet'e aktarmak zorunda kalıyorsun. Ya tek tweet'te olması daha güzel gözüküyor aslında. Tweet tabii diyorum ki, artık. Evet. Gönderide olması daha güzeldi aslında. Yapacak bir şey yok.
Yani. Bir diğer yandan rekabet kurumu birbirinden çalışan almama anlaşması aslında bir centilmenlik anlaşması yaptığı fark edilen 16 tane firmaya ceza kesmiş. Normalde anladığım kadarıyla bir 20-30 küsür firma denetlenmiş. Bunlardan 16 tanesinde olduğu fark edilmiş. Bunların içinde D-Market elektronik hizmetler yani hepsi burada var. Vodafone var, Çiçek Sepeti var, Tap Gıda var, Türk Telekom var. Bir diğer yandan Flo var, LCV22 var, Koç Sistem var. İşte Vivens, Sosyoplus, Arvato, Zeplin Yazılım. Bunun yanı sıra Zomato gibi birçok farklı firma var. Hani bu sistem nedir ve niye ceza verildi? Aslında birbirlerinden şey çalmamak için yapılan bir şey. Mesela evet. Diyelim ben hepsi burada da çalışan bir yazılımcıyım. İşim de iyiyim. İşte Çiçek Sepeti gelip ya ben sana daha fazla parayı vereyim gel bende çalış ya da işte ne bileyim Vodafone'un gidip Flo'nun demesinin engellenebileceği bir şey yapılmış. Ve tabii ki bu da rekabeti engelleyen bir şey ve bir diğer yandan aslında o yazılımcının o çalışanın daha iyi bir maaş hakkının da elinden aldığını gösteren bir durum olduğu için de böyle bir ceza kesilmiş.
Ama şimdi bu kadar atıyorum 15 tane nereden baksan şirket okudun. Yani bu 15 şirketin ortalama en az 10 bin tane falan çalışanı vardır. O da yapar sana 150 bin kişi falan yapar yani. 150 bin kişinin de iş değiştirmesi gayet normal geliyor bana bir yandan aslında.
İşte ya zaten şöyle bir şey oluyor. Normalde zaten hani belli başlı işte yazılım sektöründe artık çok iyi bir yere geldiğinde geçebileceğin de belli başlı şirket kalıyor. Hani evet. İlk başta diyelim düşük bir firmada başladın, kendini geliştirdin stajyer olarak. Sonra yurt dışına gitmiyorsan eğer Türkiye'de çalışabileceğin işte mesela Koç Sistem bildiğim kadarıyla bunların en üstlerinden biri. Buradaki birçok firmada zaten en üstlerinden biri ama en üstlerinden olup ceza almayanlar da var. Denetimden sorunsuz geçenler. Sen bunlardan teklif almadığın müddetçe ya da sen başvurduğunda da bu centilmenlik anlaşması gereği zaten senin başvurunu da kabul etmiyor sana ihtiyacı olsa da. Böyle bir sistem oluyor. Bu aslında hem şirketlerin gelir kaybını engelleyen bir şey ama en büyük şey de çalışanın, işçinin hakkını aslında göz göre göre kendi aranda kapattığın bir durum. Çünkü sen kendini geliştirebileceğin daha iyi maaş
En çok kime ceza yazılmış diye bakıyorum da sanıyorsam Y2K'ye yazılmış. 59.590.457 evet, lirayla.
En fazla onda görünüyor. Sonra Filo da var 18 milyon.
Gene bence çok bir para değil böyle şirketler.
Tabii canım onlar hani milyar dolarlar çeviren yani. Şirketler olunca.
Yani belki yani şirket de. Evet. O kadar değildir belki ama sonuçta çerez parası diyemem ama sonuçta düşük bir meblağ bu şirketler için. Gelelim TOG'a. TOG'un da Temmuz ayında yaptığı teslimat adetleri ortaya çıktı. 627 adet teslimat gerçekleştirmişler kendilerine. Böylece markanın da toplam teslimat sayısı da 1435'e yükselmiş durumda. TOG daha önce 2023'te 20 bin araç üreteceğini ve yıl boyunca da kullanıcılarına teslim edeceğini açıklamıştı. Eldeki verilere bakınca da markanın şu an için belirlenen takvimin gerisinde olduğunu zaten hemen anlayabiliyoruz. Yani tabii 20 binlere 1435...
Dakikada 3 araç falan da attı.
TOG'un önümüzdeki süreçte de bu hedefi tutturması için aylık 3700 civarında araç teslimat yapması gerekiyor ki yılın zaten yarısı bitti. Hani imkansız gibi bir şey bu zaten.
Ya toplamda 1435 tane vermişsin. Ayda 3700 tane üretmen yani. Lazım bir de teslim ediyor olman lazım. Yani. Geçmiş olsun yani işte daha önce Ersin abinin de o eleştirdiği noktalarda hani daha 1000'e bile geçemedi aylık üretimde yani 627 araç teslimatı var. Hani şey de değil ilgi de yok değil çünkü çatır çatır çekilişte çıkan insanlar tabii, bekliyor tabii. 2024'ü bekleyenler var.
Soru böyle gittiği yani, sürece
hani buna. Şey de yok işte hani biz şunu yapıyoruz şu anda işte Gemlik demeyelim de. Ege bölgesindeki Ayvalık'ta, Çeşme'de deneyim merkezleri açıyoruz diye paylaşımlar yapıp duruyorlar.
İnfluencerları çağırıp şey yapıyorsun, onları denetliyorsun.
Yok bir dakika, falan. İnfluencer değil, onu sonra düzelttiler. Neydi? Sosyal medya...
Etkileyicileri mi?
Öyle bir şey gibi şey vardı. Gibi hani garip bir şey var. Ama hala da üretin. Yani niye üretemiyorsun mesela? Bunu da açıkla. En azından hani biz işte başta şeye de söylediğimiz gibi hani Disney... iletişimde de kötü gidiyor dediğimiz durum gibi. Burada da aynı şey var yani. Evet. Sen niye üretemiyorsun? İşte ODM'in yani Otomobil Distribütörleri Derneği miydi açılımı? Tam şeyini hatırlamıyorum. ODMD'nin raporları olmasa biz yine öğrenemeyeceğiz. Orada birazcık zorunluluk durumu olduğu için açıklanıyor kaç tane üretildiği, kaç tane satıldı vesaire diye. Ve hala da hani daha az bir şekilde hedefin çok gerisinde bir şey var. Üretiliyor mu? Evet üretiliyor. Yollarda görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Hani ben en son işte Karasu'ya hafta sonu tatiline gittiğimde orada bir tane gördüm. Hani belediyenin miydi, bireysel miydi onu bilmiyorum. Sonu B'ydi ama şeydeki. B olanlar genelde belediyelere verilmiş araçlar oluyor ama sonuçta bir tane görüyor muyum ya da ben farklı farklı yerlerde görüyor
işte
muyum?
İşte beraber konuştuğumuz siyah olan haricinde TC plakalı siyah haricinde galiba 3 ya da 4 tane daha gördüm. Hani farklı hani siyah, kırmızısı, lacivert falan görmüştüm yani. Ama çok fazla olmadı da hani açıklamalardan anlayabiliyoruz.
Yani bu bir aslında de, teknik olarak bir de başarısızlık işte.
Tabii aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu derneğe tabii ki şeyleri de açıklanıyor. Hani paylaşılan verilerde hani atıyorum kaç tane elektrikli otomobille Temmuz ayında satıldığı belli oluyor. Verilere göre MG şu anda Ocak-Temmuz döneminde 1697 adet satışı ilk sırada yer alıyormuş. İkinci olarak Renault'un Zoe'si geliyor. Sonrasında da TOG geliyor 1435 adetle beraber 3. sırada yer almış durumda. Zaten listeyi sizlerle paylaşırız hangileri Ocak Temmuz'da ne kadar satmış diye, elektrikli araç satmış diye görebiliriz. Ama TOG'dan hala umudumu kesmedim ben ya. Ne olursa olsun.
Ya tabii hani belli bir süre sonra şey olacak ama hani burada maalesef ki bir başarı hikayesinden çok üretilmesi, şu anda satılıyor olması tabii ki önemli. Hani bu şekilde olması. Ama 3 dakikada bir TOG üretiyoruz denildiğinde ya da hedefin bu olduğunda ve bu hedef toplamda baktığımızda hep ötelendiğinde evet. Yine öteleniyor. Şu an hala da tutturamadığın, şey yapamadığın sorun ne? Niye üretemiyorsun? Ya da şu an dakikada kaç ya da hatta dakikada değil de
bir kaç dakikada
ya da kaç saatte bir TOG üretebiliyorsun? Hani evet. Bunun sebebi ne? Bunların hepsinin aslında bir, açıklanıyor olması lazım.
Bir de sınırın dışından gelen tırlarda da TOG'lar olduğunu paylaşılan videolar falan vardı yani. Tamam eyvallah Gemlik'te üretilmiyor demiyoruz biz bu araçları ama yurt dışından bu araçlar nereden geliyor?
Ya çünkü şöyle bir şey var. Mesela işte MG4'ün 1697 adet satıldığını söyledik ya. Bir diğer yandan işte 1435'lik teslimatla şu anda Zoe var. Baktığımızda ya burada bir şey durumu var mesela. Bunların içinde TOG almayı düşünen insanlar da vardı. İllaki. Çekiliş dedin, adam çekilişte çıkmadı, yedek çıktı, asil çıktı gelmediği için hakkını devredip bir şey yapıp gidip MG almış olabilir. Ya da ne bileyim BMW almış olabilir. Yani çok daha pahalı bir cihaz olsa da. Çünkü sen şu üretimi düzeltsen gelirini de arttırmaya başlayacaksın. Ya da o işte artık belli bir süre tabii ki zarar yazmış.
Zincir bu yani. Sen ne kadar üretimini arttırırsan o kadar satış yaparsın. Ne kadar satış yaparsan gelirini o kadar artar. Gelirini ne kadar artarsa üretimini o kadar daha fazla hızlandıracak etkiler yapmaya başlarsın kendi içinde. Bilmiyorum.
Yani bunlarla alakalı da bir açıklama yapılması lazım dediğim gibi. Hani burada da bir şeylik var. Hani niye olmadığını söyleyeyim bari. Bilelim. Ya da hala niye mesela işte en son galiba Bursa'daki yerel gazetecilere falan bir Gemlik'te gezi yapılmış, bir de test ettirilmiş. Hala otomobil gazetecisi bu araçları niye alıp test edemiyor?
Evet.
Hani şu anda hazır olmasa yolda niye var? Yani niye şu an teslim alanlar var? Doğru. İşte toplamda kaç dedik?
1435.
Şimdi 1435'in kaçı belediyede? Yani aslında son kullanıcı sen ben gibi insanlar, o ilk başta işte 10 kişiye teslim ettiğinde gösterdiğim videodaki insanlardan kaç kişi de var şu an? Yani normal bir kullanıcı çıkıp Tokla nasıl gezebilir? Bunu bir bilmemiz lazım. Bir diğer yandan dediğim gibi son halindeyse bu insanlar kullanabiliyorsa sen niye bir tane 5-6 tane test aracı ayırmıyorsun? Hani sebebi şey olabilir. Hani şu anda daha üretim bandı tam şey değil ya. Hani 3 dakikada 3 tane üretemiyoruz. Daha hala bekleyenler var. Eyvallah, bunun için olabilir. Tamam, 2 belediyeye verme. Evet. Ya da işte birkaç bakan kendi araçlarını birkaç haftalığında şey yapsınlar. Sonuçta devletin aracı ya. Aynı şekilde insanlar da test etsin. Burada nereden korkuluyor. Ya da otomobil değil, akıllı araçsa bizler niye inceleyemiyoruz? Hani bir iki tur attırıldı. İşte bizim yayından o sırada tam Murat abi gitti. İşte farklı farklı yayın, bir iki yayından da giden oldu. Yani teknolojik araçsa biz niye inceleyemiyoruz bu teknolojik aracı? Otomobilse niye otomobil üreticileri inceleyemiyor? Ya daha doğrusu basına, üreticileri demeyelim. Niye inceleyemiyor? Ben bunu her seferinde soruyorum ve anlam veremiyorum. Garip. Devam ettiğimizde biliyorsunuz bir zam haberimiz daha var.
Yaşasın.
Aslında Zaytun gibi bir yapsak diye paylaşmıştım ben de. Hani artık zam gelmeyen şeyden paylaşmak lazım. Ya PlayStation kanadında oyunlarda ciddi oranda bir anda zamlanmaya başladı.
Bunu duyan Doğuş ağlar mı peki?
Ya, bir de bunlar dijitaller, onların kutularında göreceğiz. Spider-Man 2 800 liraydı. 1500 lira oldu. Dark Souls'un remaster'ı 600'dü. 1100 lira oldu. Dark Souls 3 750 liradan 1400 liraya çıktı. Ama en büyük artış, yani en azından parasal olarak baktığımızda Atomic Heart 1200'dü. 2200 liraya çekmiş oldu. Yani çarpı 2 yapmışlar neredeyse.
%100 yapmışlar yani zammı.
Ne güzel. Cuphead mesela 189 liraydı. 359 lira oldu.
O da öyle.
Days Gone 350 liraydı. 750 lira oldu. Hani hepsinde bir çarpı 2 var. Bu demektir ki biz büyük ihtimalle yakında işte 70 lira olan PlayStation Plus Deluxe'e de, benim orada dahil ettiğim, ödüyorum dediğim sistemde şey olacaktır. Ben bir onun yıllığı varmış mı diye bir kontrol etmem lazım.
Days Gone mı? 349'dan 750 lira yükseldi. 350'den 750.
E işte.
Kârdasın ha, bak ne kadar güzel.
İşte 350 idi. 750 oldu.
Ya abi, yok ben aldığım zaman diyorum.
İşte zaten galiba direkt 350'ye çıkmıştı o.
Şunu düşünüyorum. Yani bir insan oyunu ne için oynar? Sevdiği için oynar, değil mi? İki, ya ben bunu aldım işten güçten bilmem ne kafa dağıtayım diye oynar. Yok yani, tamam, kafa dağıtmak isteyen insan ne bileyim alkol alır, gezer, dolaşır, tatile gider, onu yapar, oyun oynar. Yani insanın kendini rahatlatmak için veya bir zevki, bir hobisi için harcadığı paralara bakın ya. Tamam, hobinin şeyi olmaz, ederi olmaz. Bunda hemfikiriz zaten ama yani niye iki kat abi? Niye iki kat fiyat vermiyoruz?
Çünkü adamlar bayağıdır şey yapmıyordu. Bir de İngiltere'den yönetiliyor.
Artık tabii.
Ya direkt hani adamlar da kar etmesi lazım. Sadece şöyle bir şey var. Hani 2000 küsüre, 1000 küsüre almak isteyeceğim bir oyun olursa büyük ihtimalle Platinum kupaya kadar, yani incığını cincığını yapar, bütün her şeyi toplar, Platinum yaparım yani o kadar para verdikten sonra.
Ya bir de şöyle bir şey var hesap ettiğinde. Mesela Atomic Heart'ın baktığımızda 2200 liralık fiyatı, hadi PlayStation 5 şu an ne kadar doğuş?
Ya, 20. 20.
Tamam 20 de.
Tamam 20, 20 mi mesela? Atıyorum en düşük 20 liraya buldun değil mi? En düşük 20 liraya buldun.
Bulabiliyorsun şu an.
Yani düşük
PlayStation 5'i.
Evet.
16 bine.
Onda, onda biri fiyatına bir oyunu alıyorsun PlayStation 5. Onda biri fiyatına
hatta
bir oyun.
Hatta şey yani koluyla beraber işte yani.
Yani buradaki satış fiyatı 20 küsür işte. Yani resmi ya, o büyük yani ihtimalle İtalya'dır ya da
yok,
şeydir.
Yok yok konsol şey kulübünde vardı.
Ha, o zaman indirim falan filan belki yapmıştır. Yani. Ama yani üzücü.
Sonra şey yaptılar.
Oyun ya.
Makineyi tükendi diye teşekkürler yani işte, için.
Ne, o kadar olursa herkes alır.
18 bin yani makinenin kendisiyle bir tane kod.
İşte. Bilmiyorum yani bu zamlar nereye gidecek? Atıyorum PlayStation almak isteyen oyunun yanına almak isteyince alamayacak abi yani. Tamam. Ha, 20 lirayı veren 22 bini verip oyun alamaz mı? Alabilir ama ya bir oyun abi.
20 liraya oyun mu olur ya? Ha.
Anladın mı?
Ya biz şeye geri dönelim ya. Tasoya Bilye'ye geri dönelim.
En sonu olacak zaten.
Veya onlar da pahalı olacak. Gerçekten.
Veya gazoz kapaklarını ezip ondan sonra onları şey devireceğim.
O da olur. O da Beyblade de olur.
Beyblade de olur. Çok sevdim.
Beyblade'ler de şu an biraz pahalı ama.
Ya işte hepsi pahalı canım. En azından onlar daha şey.
Neyse benim çok sevmediğim ama sizlere tabii duyurmak istediğim bir haber var burada. Nothing yeni markasını duyurdu arkadaşlar. CMF diye bir marka. CMF by Nothing duyuruldu artık. Peki CMF nedir? CMF daha doğrusu CMF by Nothing nedir? Onu söyleyeyim. Dün Nothing bir video paylaştı ve yeni işte bizim community'miz, topluluğumuz hakkında yeni bilgileri sizlere duyuracağız falan dedi. İşte herkes işin lansman nasıldı, güzeldi, işte beklentilerimiz şöyleydi, işte Carl Pay çok şeydi, stresliydi bu lansman öncesinde falan filan diye paylaşırken hop şey çıktı, Carl Pay çıktı dedi ki biz dedi yeni marka yaratıyoruz arkadaşlar dedi. Bu yeni markayla beraber Nothing ürünlerinden daha düşük fiyatlı marka çıkarıyoruz. Yani Xiaomi'nin Redmi çıkarması gibi. Xiaomi...
Yani Nothing artık şey olmayacak. Fiyat performans
evet,
olmayacak.
Nothing artık üst seviye performans sunan bir marka haline geliyor. Daha düşük fiyatlı Nothing imzalı bir ürün almak isterseniz CMF by Nothing'i alıyorsunuz. Hemen açıklayayım. Nothing geçen yıl Aralık ayında Partisys by XO adında TWS kulaklıklarını piyasaya sürmüştü. Ancak bu ürün yelpazesi CMF yani Color, Material ve Finish. Baktığımızda renk, materyal ve bitiriş olarak yani o tasarımın bitiriş anlamında olarak bilinen tasarım unsurlarına odaklanıp odaklanmadığını açıklamamıştı. Carl Pay de bunun açıklamasını artık yapmış durumda ve Carl Pay şunu dedi: şu anda teknoloji sektörü içindeki değer segmentine baktığımızda heyecanlanacak pek bir şey yok. İyi kalite yanlış bir söz gibi görünüyor. Yani Nothing ve CMF by Nothing farklı markalardır ancak bazı benzerlikleri bulunuyor. Biz tamamen tasarım liderliğinde bir organizasyonuz. Bu nedenle aynı düzeyde yüksek kalite, yüksek standart tasarım hem Nothing hem de CMF by Nothing'de görülecek diyor bu özellikler. Ayrıca kullanıcı deneyimi odaklı bir şirketiz. Bu nedenle ürünün sadece iyi görünmesini değil aynı zamanda iyi çalışmasını da istiyoruz diyor. Böylece kullanıcı deneyimine gösteren özen bu iki markada da hissedilecek diyor. Ve peki şöyle bir şey soruyorlar yani Carl Pay tarafına. Peki Nothing ve CMF by Nothing arasındaki fark ne diyor? O da diyor ki hiçbir şey, yani hiçbir şeyden kastım burada Nothing, tasarım inovasyonuna odaklanmaya devam edecek ve biz de bu konuda sınırları zorlamaya devam edeceğiz. Nothing ürünleri en üst düzey bileşenleri ve en iyi performansa sahip birinci sınıf ürünler ürünler olmayacak diyor sadece. Ayrıca en son teknolojiye sahip olacaklar. Böylece her zaman en son ve en iyi Nothing'de elde edeceksiniz. CMF by Nothing ise temiz ve zamansız bir tasarıma sahip olacaktır. Yani öyle yine sıkılmış tasarımlardan yani sıkıcı tasarımlar olmayacak diyor. Nothing gibi farklılaşan tasarımlarla ürünler olacak diyor. Daha fazla insanın ekosistemimize erişebilmesi ve erişebilir bir fiyatla olacak diyor. Ve bu fiyat segmentinde bulunması zor olan bir kaliteye sahip olacak diyor.
Yani diyor ki daha fazla paraya ihtiyacımız var.
Evet yani şirket olarak daha fazla paraya ihtiyacımız var. Bu yüzden de kaliteyi düşüreceğiz diyor. Yani benim anladığım bu, kaliteyi düşüreceğiz. Yani
daha bu şekilde ürünler çıkacak yani.
İlk olarak da muhtemelen saat göreceğiz buradan. Daha düşük fiyat olmalı.
Aksesuar ne?
Evet, ekosistem üzerine biraz yoğunlaşacaklar. Burada da CMF by Nothing'den saati görmüş olacağız. Ben bunu desteklemiyorum. Bunu söyleyeyim şimdi. Nothing diyecek, o yok işte böyle bilmem ne bana söyleyecekler vardır kesinlikle. Bu oluşumu desteklemiyorum. Çünkü Nothing ne diyebiliyorduk? Apple yolunda ilerleyen aslında bir şirketti. İşte her sene tek bir ürün. Her sene kaliteli yazılım, kaliteli işte komponentler falan filan derken tek marka, her sene tek telefon veya atıyorum bir saattir bilmem nedir ekosistem bazında hep tek tek ilerleyecekti. Hop ne oldu? OnePlus'ı daha erken gördük. OnePlus nasıldı? Her sene tek bir cihaz çıkarırdı. 7'ydi, şey atıyorum 6'ydı, 4'tü, 5'ti bilmem 4 yoktu gerçi 3 vardı. 3'tür, 5'tir, 6'dır, 7'dir, 8'dir diye giderken dedi ki ben Nord serisi çıkarıyorum. Uygun fiyatlı olacak dedi. Nord serisini çıkarttı. İşte OnePlus sonra Oppo altına girdi falan derken OnePlus'ın o bilinirliği, o amiral gemisi katili, hmm, never settled, işte asla yetinme gibi söylemleri bir anda yok oldu yani.
Ama gerçi şeyde de yani Nothing'e baktığımızda da şey değildi, amiral gemi katili değildi. En azından
yok,
ilk başta
değil zaten.
Onlar, çıkan 778G vesaire olunca. Şimdi 8 Plus Gen 1 ile hep fiyat performansa oynayan, ama ben buradan şeyi anlıyorum. Büyük ihtimalle Nothing Phone 3 tam bir amiral gemisi.
Aynen,
olacak.
Kesinlikle.
Artık o rekabetçiliği CMF'e bırakıp.
Tabii. Şeyi, CMF'i biraz daha uygun fiyatlı yaparken artık Nothing markasını üste taşımak lazım burada. Yani iki yönlü çalışmak lazım. Nothing'e amiral gemisi seviyesine çıkarıyorsan CMF'i de biraz daha aşağı konumlandırman gerekiyor. Şu da olabilir belki Aydo. Burada Nothing 3 çıktığında Nothing 3 ile beraber Nothing 3 Pro da görebiliriz mesela. Yani normal Nothing 3 uygun fiyatlı işte amiral gemisi
o da olabilir,
olabilirken
evet,
biraz daha özelliklerine gelişip atıyorum 2 tane kamera yerine 3 tane kamera koyup periskop kamera koyup ne bileyim bunda bataryayı geliştirip hızlı şarjı geliştirip atıyorum Full HD çözünürlük varken 3'te 3 Pro'da 2K'ya falan çıkabilir. Yani tamam LTPO yine falan var. Ne bileyim bunun gibi yeniliklerle görebiliriz. Nothing bu şekilde evriliyor. Kimileri hala Ersin abinin dediği gibi işte bunun altından BBK çıkacak düşüncesine sahip olanlar var ama ben öyle düşünmüyorum artık. Yani çünkü CMF'i de bunun içine dahil edince hani Nothing'in, daha doğrusu BBK'nın niye böyle bir şeye ihtiyacı olsun diye düşünüyorum. Çünkü altında Oppo var, Realme var, işte OnePlus'la birlikte Vivo da var. Hani bunların da kendi işte serileri var. Y serisi var, V serisi var Vivo tarafında.
Yani gitgide BBK olabilir aslında. Hani BBK'nın, evet, olduğu değil de işte.
BBK'laşabilir.
Aynen. Şimdi CMF çıkar, sonra bilmem ne çıkar. Oradan şey yapar falan filan. Yani CarPay bu. Ne yapacağı belli olmaz.
Bilmiyorum.
Ama yani hem iyi bir düşünce hem de nasıl bir sonuç yapacağı, işte oradaki malzeme kalitesi ne olacak? Bu işte dediğimiz gibi Nothing'in tasarımını diline aynı şekilde götürecek mi orada, hı-hı, vesaire, bunları görmek lazım. Ama benim buradan ilk anladığım şey, dediğim gibi, Nothing önümüzdeki sene artık 1000 dolar bandına çıkıp tam bir amiral gemisi,
evet,
oluyor.
Yani benim bir de şunu düşünüyorum. Sanıyorsam ki rekabet etmek istedikleri kategori şu. İşte Google'un Pixel A serisi, atıyorum 5A, 7A, hı-hı, segmenti. İşte ne bileyim Apple'ın SE serisiydi. Onun gibi segment, atıyorum 400 dolar bandında bir cihaz çıkartacaklar. İşte ne bileyim işlemciyi üst seviyede tutacaklar. Ekranı mesela 60 Hz'de kalacak. Bu şekilde bir olay olur belki.
Göreceğiz.
CMF tarafından.
Yani zaman içerisinde göreceğiz ki bu sabah yayınlanan bir diğer videomuzda S23 Fan Edition içinde, FE içinde. Herkes işte FE geliyor mu, Fold lansmanına gelen her 10 insandan 4'ü
tanıtıldı mı?
Şey, FE var mı, FE var mı diye sordu. FE şimdi geleceği artık kesin. Nereden biliyoruz? Kablosuz şarj konsorsiyumu var. Oraya işte lisans almanız gereken durumda. Orada gayet S23 FE olarak geçen. Hatta kodlarını da videoda söylediğim yazısında da görebileceğiniz şekilde. Cihaz geliyor. 4,4 wattlık kablosuz şarj ünitesi olacak. Sonradan ortaya çıkan detaylarla vesairelerle 8.2 mm inceliğinde IP68 sertifikası bulunan 6.4 inçlik Full HD Plus dinamik AMOLED bir ekran olacak. 120 Hz olacağı kesindir ama o LTPO mu olur, düz mü olur onu göreceğiz. Büyük ihtimalle bence de olmayacaktır. Exynos 22.0 kesin ama bazı kaynaklar 8 Gen 1'i de kullanabileceği, yani yine iki versiyon olma durumu olabileceği söyleniyor ama 8 Gen 1 kesin olmasa da Exynos 22.0 test sonuçlarından gördüğümüz kadarıyla kesin bir sonuç var. Bu da bir önceki nesilde S22'de gördüğümüz şeylerde ama Türkiye'ye Snapdragon versiyonları,
evet, 8
gelmişti.
Gen 1 gelmişti.
Bu açıdan baktığımızda 6 ve 8 GB RAM, 128-256 depolama, 50-12-10 arka kamera, 12 megapiksel ön kamera. Tabii ki Android 13 ile beraber gelecek ama hangi One UI sürümüyle direkt çıkar onu göreceğiz. Bluetooth 5.2, 5G'si tabii ki var, NFC var. 4500 mAh'i de yine 25 Watt'la şarj edecekler. Tasarımda zaten ekranda gördüğünüz gibi direkt S23 tasarımı. Biraz daha çerçeveli bir ekranla ve konum olarak da işte S23 ile A54 arasında kalan bir konumda. Yani aslında yeni 70 serisi diyebiliriz. Bu cihazlara FE devam ediyor şu an için.
Özellik olarak güzel ama niye 8 Gen 1 düşüncesi var? Veya niye
herkes de onu demiş mesela sabahki videonun
ben
da yorumlarına baktığımda.
Ben de gördüm, çok haklı insanlar. Şu cihazı 7 Plus Gen 2 ile çıkar. Herkesin söylediği gibi. İşte Poco F5 kıvamındaki bir şeyle ayarda çıkar. yok satar.
Şöyle bir şey yapabilirler mi? Ondan emin değilim. 8 Gen 1 for Galaxy etiketini ekleyip o ısınma şeyini düzeltebilirler mi? Çünkü neden 8 Gen 1?
O zaten 8 Plus Gen 1 olur ama o da tam işte.
İşte hayır, şöyle bir fark oluyor ama. Niye 8 Gen 1, niye Exynos? İkisinin de üreticisi Samsung. 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1'i TSMC üretti. Doğru, yani haklısın. Kendi üretimi işlemciyi kullanmayı istediği için birazcık 8 Gen 1 ya da şey. Ama 8 Gen 1'i kendi ürettiğinde biraz böyle işte o ısınma derdini falan çözdükleri bir şey olabilir. Ama göreceğiz. Bunun için ayrı bir lansman olacağını sanmıyorum.
Direkt
hani bir basın bülteniyle satışa çıktı falan diye olacaktır. Türkiye'ye de hızlı gelecektir. Çünkü Samsung Türkiye zaten hani hem ürün getirme hem fiyatlandırma noktasında çok iyi çalışıyorlar. FE'nin global çapta da Türkiye'de çok tuttuğunu kendileri de HQ'da bildiği için ilk geleceği ülkelerden biri olur. Geldiğinde de büyük ihtimalle biz bir satın alır. FE ne yapıyor ne ediyor diye bakarız.
Aynen. Ama güzel haberiniz olsun. Ve yani çok mantıklı yani direkt Samsung üretimi işlemci yani kendi ürettiklerini koyması mantıklı hem maliyet açısından da iyi olacak.
Şey, fabrika çalışsın diye.
Aynen öyle, fabrika çalışsın diye. Bir diğer yandan da Vivo V29 serisi tanıtıldı. Ülkemizde şu anda V29 Lite modeli bulunuyor ama sanıyorsam V29'u da çıkaracaklar. Emin değilim. Çünkü Murat Boz'la yaptıkları anlaşmayla beraber o videoda V29'da gözüküyor. Çünkü arka tarafındaki tasarımdaki farklılıkta elinde tuttuğunu görüyorum orada ben.
Muhtemelen şey flaşı değişti.
Evet, evet, aynen, aynen.
Ring flaş, ring flaş var.
Şeyde, orada var.
V29'da.
Muhtemelen V29'da gelecektir ama onlar şu anda Lite'le beraber girmeyi
tercih
ettiler. Hatta
doğru fark ettim değil mi? Murat Boz'un o ilk yayınlanan teaser'ıyla beraber globalde ilk defa V29 tabii, sızdırılmış oldu.
Aynen, yani çünkü yeni Vivo Türkiye tarafından V29 serisi aslında dünyaya tanıtılmış oldu. Böyle bir güzelliği de bulunuyor, onu da söylemeden geçmeyeyim. Boy tarafına baktığımızda 164.1 mm'lik boyu, 74.8 mm'lik eni, 7.46 mm'de kalınlığı bulunuyor. Ağırlık tarafında da 186 gramlık bir ağırlığı bizlere sunuyor ki yine ince, hafif, naif bir cihazla beraber olacağız. Ekran tarafında ise 6.78 inçlik kavisli bir ekranımız bulunuyor. AMOLED ile beraber geliyor. Full HD çözünürlüğü bizlere sunuyor. Full HD Plus. 120 Hz'lik ekranımız var. 1 milyar rengi destekliyor. Eşler 10 desteğimiz var. İşlemci tarafında Snapdragon 778G işlemcisi bulunuyor ki bunu artık bütün markalar orta üst seviyedeki telefonlarında kullanıyorlar.
Evet, şey Plus'a yani şey 7G'ne çok geçen olmadı. Ya Xiaomi kullandı. Xiaomi zaten hep şey yapıyor yani.
Bir 13 Lite'da
ilk olma yani şeyi var. Aynen. Ama mesela şeyde de Nova 11 Pro'da da Nova 11 serisinde de 778G gördük. V29'da da. Demek ki bu sene çıkan orta seviyelerde hala birazcık 778G kullanım olacak.
Bu arada 2 senelik bir işlemci olacak neredeyse 778G.
Tabii canım. Zaten Nova 9, Nova 10, Nova 11'de mesela 3 senedir. 3 nesildir.
Ki ben onun videosunu da çekmiştim. Neden markalar bu işlemciyi kullanıyor diye video çekmiştim. Çünkü çok performans kısmında bir problem.
7 Gen 1'i geçemedi.
Geçemedi, aynen geçemedi. Hani hem performansı hem verimli bir işlemci.
7 Plus Gen 2 de pahalı.
Evet pahalı. Yani o yüzden 778G. Hem 5G desteği de var, o yüzden de kullanıyorlar. 8256'lık varyasyonu var. Kamera tarafında arka tarafta 58-2 olmak üzere kamera var. Yani ana kamera, geniş açı ve monokrom kamera var. Ön tarafta 50 megapiksel yine bir kamera var ki zaten Vivo selfie konusuna çok önem veriyor. O yüzden de burada da güzel bir sensörle kamera kullanmışlar. Batarya tarafında ise 4600 mAh'lik bir batarya. 80 Watt hızlı şarjı destekliyor. Gerçekten bayağı hızlı. Tabii ki bağlantı tarafında Bluetooth 5.3 ile beraber 5G desteğimiz de var. Tip C ile beraber geliyor. Android 13'e çıkışını yapıyor ve Funtouch OS 13'e de global olarak bunu alabiliyorsunuz. Normalde Çin tarafında da Origin OS vardı. V29 Lite'ın videosu da muhtemelen çok çok yakında yayında olacaktır. Onu da söyleyeyim. ve fiyat olarak da şu anda ülkemizde 15.999 lira fiyatla V29 Lite satışta. V29'un fiyatı herhangi bir şekilde belli değil. Ama belli olduğunda da yanlış hatırlamıyorsam veya tahmin edeceksem de yani 16.000 böyleyse 19.000 bandında da V29'u görebiliriz. Böyle bir telefondan bahsediyoruz. Vivo V serisini sevenlere de bunlardan haber olmuş diye söyleyelim.
Gelelim diğer haberimize. Google'ın özel bilgileriniz internete düştüğünde haber vereceği bir sistemi deniyor. Bence mükemmel
çok
bir sistem.
Çok iyi bir şey ya.
Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'deki zaten birçok verimizin artık ortalıkta gezdiğini biliyoruz. Herkesin WhatsApp'ına en az bir günde ya bir işte 50 liralık Google'a bilmem ne yaz şöyle yap böyle yap diye görevli bir şey görev geliyor. Ya da arama geliyor. Artı 29'dan artı 200 küsürde. Bununla alakalı zaten işte artık gizlilik şey sekmesinde engelleme yapabiliyorsunuz. Yani direkt sessize alıyor. sizi rahatsız etmemesi için. Ama bütün verileriniz bu kadar şeydeyken daha fazla veriniz internete düşerse diye ya da işte bir internet sitesinde sizin kişisel verileriniz şey yapılmaya başlarsa bunu artık size bildiri olarak sunacak. Diyecek ki artık sizin şu şu bilgileriniz şu şu internet sitesinde bulunuyor, haberiniz olsun diye. Çünkü Google kendi botlarıyla sitelerde zaten arama yapıyor. Burada senin hesabınla alakalı. Tabii bunu yapabilmek için hani Google'a o yetkiyi veriyor olman lazım. O kişisel bilgilerini alması açısından. Ama en azından diğer sitelere düştüğünde sana söyleyecek. Ben bunu sevdim. Özellikle hani rızan dışında olabilir mi Hacı abi diye şey olmasında. Çünkü mesela şeyde yapıyor şu an. Şifre için. Senin şifrelerin şeye düşmüş olabilir evet. diyerek uyarıyor. Hatta hangileri şey olduğunu yapıyor. Çünkü benim bir ara hatta bizi takip eden anladığım kadarıyla beyaz hacker dediğimiz iyi niyetli şeylerden biri bir yerde benim verilerimi görmüş. Birkaç örnek paylaşarak abi bak hani senin şifreler yukarı çıkmış haberin olsun diye söylemişti. Ben de zaten iki adımlı doğrulama olduğu için biraz rahattım. Hı hı. Ama ne olur ne olmaz hepsini yenileyip hatta iki adımlı doğrulamaları da tekrar yaptım vesaire falan. Bunda mesela yani o arkadaş bana bunu demeden yaklaşık birkaç hafta öncesinde Google şifrelerini değiştir diye bana uyarı vermeye başlamıştı zaten.
Güzel, ne güzel.
Şimdi de bilgilerin de ortaya çıktı diye yapıyorsa çünkü bu anladığım kadarıyla sadece şey değil işte kullanıcı adı şifre değil de senin işte adresin vesaire falan yani güzel bir şey ama umarım çok bildirim almayız.
Evet bir de öyle bir şey var yani şey gibi biraz benzeri bu Apple'ın AirTag mevzusu gibi de yani benziyor yani yakında bir AirTag sana koymuşsa çantana ne bileyim başka bir şey bavulla falan ona da benzer bir şey oluyor aslında bak arkadaşım senin verilerin düşüyor haberin olsun bunun gereğini yap aslında demek bu. Güzel ya yani Google'ın bazı şeyleri böyle geliştirmiş olmasını seviyorum. Hani Google candır bu konuda hani yedeklemesinden tut her şeyine aynen, YouTuber'a aynen. kadar. Hani gerçekten öyledir ama sonuç olarak böyle ufak tefek nüansları da kullanıcıya sunmuş olması benim hoşuma gidiyor Google tarafında. Umarım verilerimiz daha fazla çalınmaz yani.
Ya zaten hani ben hep o konuda şey diyorum mesela çalınacak bir verim kaldı mı?
Hani bir de şey diyorlar ya atıyorum. Bilmem ne ilinin bilmem ne köyündeki Ahmet amca hani köylü Ahmet amcanın verilerini Google ne yapacak? Abi öyle bir şey yok. Yani ne yapacağından bırak. Adamın birçok fazla reklam çıkacaktır belki önüne. Alakalı alakasız birçok fazla
zaten
reklam görecek.
Zaten artık böyle yani. Güvenlik için hani işte birkaç ayda bir şifreleri değiştirmeniz önerilir ya. Maksimum 6 ayda bir değiştirmen gerekir. Hatta bankalar bunu zorunlu tutuyor. Evet. 6 ayın sonunda değiştir bunu diye. Bu kadar sürede artık böyle mesela kimliği, ehliyeti falan da ya da pasaportu da değiştirmek gerekecek. Hani 10 yıllık pasaport. Mesela ben de yine 10 yıllık aldım. Hep 6 aylık almak gerekecek. Çünkü o kadar fazla verin düşüyor ki en azından o kimlik bilgilerin değiştiğinde senin oradaki güvenlik kodun falan da değiştiği için en azından biraz daha güvende kalabilirsin de. Yani gerçekten şu an oturup Dark Web'de işte birçok yerde araştırma yapsam benim bilgilerimin, mesela benim ezberimde olmayan bilgilerimin bilgisayarında olan insanlar vardır.
Tabii, yani. Olabilir. Sen de ne deniyordu o sözü? Karpuzu kaçırma mı? Kulağına bilmem ne de devletin yani aynen. 6 ayda bir vergi ver. Sen ne diyorsun?
Öyle de olabilir değil mi? Yani, yenileme şeyi.
Yenileme şeyi. Bak 6 ay, şimdi verilerini koruyorum. 6 ayda bir pasaport değiştireceksin. İşte pasaportun ücreti bu kadar. Bak zaten artıyor. Sen 6 ayda bir değiştir. Hem sen faydalan, hani win-win mevzusu. Ben de yararlanayım. Sen vergini ver, ben de senin verilerini koruyayım. Öyle mi yani?
Bizim künyede işte bizim isimlerimiz geçerken bizim adres bilgimizi de oraya yazalım. TC kimliğimizi
tabii canım,
yazalım.
Her şeyi yazalım.
Bir tane en çok kullandığımız kartın da arkasının önünü fotoğrafını da koyduk mu zaten?
Bitti tamam. Zaten. Ben artık vergimi böyle vergi vererek ödemek istemiyorum diyor ya bir tane video var. Gelin diyor, halledelim diyor, bitsin abi.
Aynen. Yani. Ya Kerem de diyordu zaten orada şeyde bir Cuma raporunda mı demişti bir kulağımızın
galiba,
arkası
evet,
kalmıştı.
Galiba evet eski Cuma hani, raporunda diyordu.
Böyle şey vergi memurları müfettişlere gelip dolaşıp.
Aynen şey böyle E-Devlet üzerinden bir şey açılsın sayfa randevu sistemi. Bugün verginizi ne zaman ödemek yani bu verginizi ne zaman ödemek
istersiniz
diye. Ya da
işte şey goy goy vardı ya böyle pahalı ürünler için yapardık böbrek artık o bile yetmeyecek. Hani.
Ha, yok canım Visa orada, kart falan şey muhabbeti.
Orada
falan.
Seçeceksin hani randevu alıp aynen. Şu tarihlerde gelip ödemenizi
onda da randevu bulamayız ya sana söyleyeyim hastanelerde falan nasıl bulamıyoruz ya atıyorum adam kemoterapi görüyor. Adamın randevu bulmak için adama 6 ay sonra randevu atıyorsun. Böyle.
Bu şey kim söylüyordu sosyal medyada görmüştüm sanırım. şey fıkrası var işte, köprüye adam koyuyorlar da gidip şikayet ediyorlar. Niye bir tane var evimize
geç kalıyoruz. Bir tane daha koyun hani, sıra oluyor evimize geç kalıyoruz falan. Aynen. Doğru yani, Türkiye. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Canımız ülkemiz ama. O zaman bitti galiba.
Evet, durumlar böyle. 270. Cuma raporunun da sonuna geldik. Haftaya denk geliyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam Ersin abi.
Ersin abi bir haftaya gelmiyor mu zaten? Bu pazartesi geliyor değil mi?
Ha, tamam o zaman. Önümüzdeki tamam, hafta Ersin abi ile beraber yine değerlendireceğimiz, umarım güzel haberler konuşacağımız bir durum olur. Çünkü yani güzel haber konuşmaya gerçekten hasret kaldık. Hani yeni cihazlar işte pahalı, yeni ürün pahalı, bir şeye zam geliyor vesaire diyerek böyle gerçekten keyifli bir şey konuşamıyoruz. Ekranda zaten sol altta gördüğünüz sayı da sürekli artıyor. Şimdi sen söylemesen ben söyleyecektim onu. Yani, en son 140 küsürdü geçen hafta. Bu haftayla beraber iyice artmaya devam ediyor. Çünkü bunlar bitmiyor.
Yılın yarısını bitirdik. Yılın yarısı kadar kalın yok artık.
Yani, ki bu sadece tabii ki işin bir de cinayet tarafları.
Hani, bilinen kısmı yani.
Şimdi işte görüyoruz işte Esenyurt konuşuldu, şey konuşuldu. Gerçekten ülke böyle bir koca bir şeye de dönmüş durumda. Herkes hani hem gerginliği var, şeyi var, bir şey yani herhangi bir şeye çok sert tepki vermeye başladık. Ama hani şey bile garipti, o işte Esenyurt'taki olaydan sonra şu an hala galiba orada şey yapılıyor.
Arama.
Polislerden arama yapılıyor. İşte en son şeyi gördüm. Bir tane genç bir çocuğun arkasında bir tane silah çıkıyor. Zaten hani polis onu görmese herhangi bir şekilde yol vermeme durumunda bile artık çıkıp tabii sıkacak duruma geldik.
Ya çok garip. Adam kemerinden şeyi çıkarıyor ya. Bu hani evet, bıçak değil, hayır, kılıç. Yani böyle bir memlekette yaşıyoruz. Hani bilmiyorum, Allah sonumuzu hayretsin. Geçen gün şeyi de gördüm. Adam kahvede arkadaşlarıyla oturuyor. Omzuna, tam sırtına yani omuz şey boyun bölgesine oraya yorgun mermi isabet ediyor adam. Böyle bir an sanki sıcak geliyor. Yani oturuyorsun abi, o adamın kafatasına gelse ne olacak?
Hadi şans eseri yaşıyoruz ya.
Tabii canım. Sırt tarafına mesela geldi, hani biraz daha yumuşak kafatasına gelse belki kafatası çatlayacak. Belki kafatası çatladığı için bir damar sıkışacak orada. Adam beyin kanaması geçirecek. Şey neler bu, neler olabilir yani. Harbiden şu ülkede şansa yaşamak çok kötü bir şey. Yani evet, bilemiyorum sonumuz ne olacak, hayır olsun ama
ki
umarım.
Ki şeyde ana sayaçta 149'dan 158'e çıkmış. Bir haftada 9 kadın öldürülmüş, katledilmiş.
Abi yıl 365 gün işte, yarısını hesap et. 150-180 gün yap yani. 180 günde 158 kadın. Yani neredeyse kafa kafaya gidiyor. Her gün neredeyse bir adet kadın katlediliyor yani.
Evet.
Böyle bir olay var.
Oy oy. Neyse. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek umarım sıcaklarda da dikkat edin. Umarım bugün zorunda olmadığınız müddetçe çıkmamışsınızdır. Hafta sonu için de deniliyor. Yani hafta sonu işte yok şuraya gidelim buraya gidelim gibi zorunda değilseniz evde kalınız diye de söyleyelim.
Klimayı da çok kullanmayın bu arada Yıldıray abimde.
Yani çarpar eder hani onu çünkü belli seviyede hemen öyle 18, 17, 16 alıp şey yapmayın. 25'te vesaire çalıştırıp dengelemeye çalışın ve hani özellikle çevrenizde gördüğünüz bir kedi köpek vesaire olursa onlar için daha dertli, evsizler için çok daha dertli bir durum var. Yanınızda bir bu marketlerde satılan işte o küçük mamalardan bir de su alırken bir tane de ekstra su alıp gördüğünüzde verirseniz çok da seviniriz. Onların da buna ihtiyacı var, kuşların vesaire her şeyin. Bunu da söylemiş olalım diyelim. 271. Cuma raporunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.